Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar.
Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek.
Günaydın Tuğba, merhabalar.
Merhabalar Ömer Bey.
Merhabalar, günaydın.
Günaydın Özdeş.
Avrupa ne konuşuyor bakalım?
Eurotopics bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlarda ilk sırada İsveç var. İsveç 2 yıla varan bir sürüncemenin ardından nihayet geçen perşembe günü resmen NATO'ya katıldı. Böylece NATO'ya üye ülkelerin sayısı 32'ye çıktı. Bunlar Avrupa'da ve Kuzey Amerika'daki ülkeler. Tabii Putin bu olanlara karşı tepkili. Daha önce bu süreçte üye olmuş olan Finlandiya'nın sınırına asker konuşlandıracağını söylüyor. Ben biraz İsveç medyasından bahsetmek istiyorum. Oradaki tepkiler neler diye. İsveç, hani önce şunu söyleyelim, İsveç yüzyıllardır diyebileceğimiz kadar 1814'ten bu yana tarafsızlık politikası izliyordu ve bunu bırakmış durumda.
Tarafsızlık politikası demek savaşmıyordu da bir yandan, hiç savaşa dahil olmuyordu.
Savaşmıyordu ve herhangi bir askeri ittifakın parçası olmayı reddediyordu. Bu hani herhangi bir tarafın parçası olmayınca işte hani kendisine saldırılmayacağını düşünüyor ve ayrıca da yani böylece askeri harcamalar yapmak yerine bu parayı kendi refahımız için harcayalım diyordu ve işte hani yüksek yaşam standartlarının büyük ölçüde de bu tarafsızlığa, savaşmamaya bağlı olduğunu düşünüyordu. Bunlar İsveç kimliğinin çok önemli parçalarıydı.
Evet. Bu ama güçlü İsveç... bir silah sanayi de var tabii. Her tarafa,
evet,
savaşanlara biraz satıyor.
Evet, yani kendisi savaşa harcama yapmıyor.
Evet.
İşte hem yaşam standartını yükseltiyor hem de işte teknoloji de ilerliyor. O teknolojik ilerlemeyi silah yapımına ve diğer ülkelere silah satarak kullanıyor. Haklısın, kesinlikle öyle. Ama bu işte değişim şimdi İsveç için çok önemli bir hat değişikliği anlamına geliyor. Ve medyaya da baktığımızda şey görüyoruz. Yani burada pure pak bir coşku yok da ya biz bunu yapıyoruz ama bir sorun neden yapıyoruz gibi yorumlar okuyoruz. Mesela Dagens Nyheter gazetesindeki yorumcu NATO bir barış projesidir. NATO en başı ...başından beri büyük ölçüde kendilerini güçlü bir diktatörlüğün baskısı altında hisseden açık demokrasilerden oluşmaktadır demiş. Putin iktidarını elbet bir gün kaybedecek, o ana kadar iyi komşularla sırt sırta durabilmek güzel demiş. Bu aslında ben tüm bunları... Özellikle bizimle ilgili bir kısmı da var. Şu yorumu aktarmak için de anlatıyorum. Aftonbladet gazetesindeki yorumcu bu NATO'ya katılım sürecinde İsveç'in izlediği politika ile ilgili bir eleştiri yapıyor ve şöyle diyor. Umarız yakında sessizliğimizi bozup Türkiye ve Macaristan'ı yeniden eleştirmeye başlayabiliriz. NATO'ya katılım sürecinde 2 yıl boyunca Türkiye'de Kürtlere yönelik saldırılara ve Macaristan'da demokrasinin gerilemesine karşı sessiz kaldık. NATO'ya katılım sürecinin en onursuz kısmı buydu demiş. Bu konuda böyle bir öz eleştiri yapmış. Diyor ki işte bundan sonra umarız İsveç yine özüne döner. Ve şöyle de devam ediyor. İşte silahsızlanma, nükleer silahların sınırlandırılması, savaş yerine diplomasiyle sorunların halledilmesi hakkında yeniden konuşmaya başlamalıyız. Sağcılar tüm bunların geçmişte kaldığını iddia ediyor ama öyle değil. Norveç neredeyse 77 yıldır 75 yıldır NATO üyesi ve tüm dünyaya bu konularda sesini duyurmakta sorun yaşamıyor diye kendisine Norveç'i örnek vermiş. Yani biz NATO'ya katıldık ama silahsızlanma konusunda konuşmaya, bu konuda dünyadaki örnek ülkeye olmaya devam etmeliyiz şeklinde yorumlar var İsveç'te.
Evet, yani İsveç'in zaten Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü ile de çok iyi bilindiğini, yani SIPRI diye kısaltılıyor. Dünya genelindeki silah ve askeri teçhizat satışı ile ilgili raporlar yayınlıyor. Son yayınladığı raporda da pek İsveç'te dahil silah ihracat ve ithalatçılarının çok arttığına, yükseldiğine dair de bir raporu var. Türkiye'nin de dünyanın en büyük 11. silah ihracatçısı halini aldığını da söylüyor. Yani çok ilginç aslında. Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Katar'a ve Pakistan'a, ayrıca da Sahra Altı Afrikası bölgesine de en çok silah tedarik eden ülkeler arasında geliyor. Raporda, İsveç'in raporu da böyle. Bunlardan bahsediyor işte.
Evet, maalesef İsveç'te durumlar böyle. Buradan Rusya'ya geçelim. Rusya'da bugün, pardon, yarın Putin'in sonucunda Putin'in seçileceği seçimler başlıyor. İşte yarın başlıyor. Pazar gününe kadar oy verme süreci devam edecek. Putin'in dışında 3 aday var ama onlar gerçekten göstermelik adaylar. Putin bu sürecin sonunda 5. kez seçiliyor olacak devlet başkanlığına ve çeyrek asırdır 1999'dan beri ülkeyi yönetiyor başbakan ve devlet başkanı olarak. Bu seçimle birlikte bakın halk nasıl da arkamda mesajını vermiş olacak. Yani muhaliflerin yapabilecekleri işte bu 25 yıldır gittikçe sınırlandı. Yani önceki seçimlerde en azından seçimlere katılabiliyorlardı ama şimdi buna da izin verilmiyor. Yani gerçek anlamda muhalif olan iki başvuru devlet başkanlığında yarışmak için onların başvuruları reddedildi. Ve bu durumda da muhalifler şöyle bir yol izlediler. Hani seçime katılamıyoruz ama var olduğumuzu birbirimize, Rusya'daki diğer insanlara ve tüm dünyaya gösterelim diye Putin karşıtı öyle isimli bir eylem organize ediliyor. Buna göre muhalifler saat 12'de tam öğle vaktinde oy verme merkezlerine gidecekler ve kendi varlık, yani kitleler halinde insanların saat 12'de oraya gitmesini ve varlıklarını göstermesi hedefleniyor. Daha önce konuşmuştuk işte savaş karşıtı adayın aday olması için imza toplanıyordu ve bu sırada hani yüzlerce kişinin soğukta, kuyruklarda hani beklediğini görmüştük. Ve ayrıca da en son Navalny'nin cenazesinde binlerce insanın katıldığını görmüştük. Yani bu görünür olmak, varlığını göstermek son dönemde bu iki olayda ortaya çıkmıştı. Bunu devam ettirmeye çalışıyorlar. Navalny'nin dava arkadaşı Leonid Volkov Facebook'ta bu eylem fikrini şöyle açıklamış. Bu yapılacak olan seçim falan değil. Ortada aday yok. Gözlemci de olmayacak. Çoğu bölgede oylar sayılmayacak bile. Putin karşıtı öğle eylemi dağıtılması mümkün olmayan 89 bin miting anlamına geliyor. Burada parantez açıyorum. 89 bin oy verme merkezi var. Bu nedenle 89 bin miting diyor. Yaşayan insanların yüz yüze gelmeleri ve var olduklarını göstermeleri için 89 bin fırsat. Sandıkta oy pusulasını ne yapacağınızın bir önemi yok. Bunu seçim olarak görmek büyük hata. Önemli olan var olmak, seçimini belli etmenin başka yolları var demiş. Bu Navalny'nin dava arkadaşı. Aslında bu Navalny'nin dile getirmiş olduğu bir fikir ölümünden önce. Hani Telegram'da paylaşılmış bu fikri daha ham haliyle. Navalny o mesajında şey diyormuş. Putin'e karşı evinizin yakınında gerçekleşen ülke çapında bir protesto olacak ifadelerini kullanıyormuş. Yani tüm ülkeye yayılmış böyle minik minik eylemcikler yapmayıp bunu bu hale getirmeyi planlıyorlar. Navalny'nin eşi de Navalny'nin anısına bu fikre sahip çıkılmasını söyledi ve bu çağrıyı yaptı. Polonya'dan Gazeta Wyborcza diyor ki protestocu sayısı çok olursa ki bu muhtemel dünya değişim istemeye cesaret eden bir Rusya görür ve bu da Kremlin'in imajını zedeler diyor. Bakalım ne kadar kaç kişi katılacak ve o imajı ne kadar zedeleyebilecek muhalifler. Bu arada belli yerlerde oy verme işlemi de başladı yurt dışında. Mesela örneğin Moldova'da başlamış ama Moldova'da bu yani Rus askerleri insanları oy vermeye zorladıklarına dair haberler de çıkmaya başladı şimdiden.
Dün özür dilerim, Ukrayna'da sosyal medya hesaplarından da paylaşılmıştı. İşgal altındaki Ukrayna topraklarında da başlamış oy verme işlemleri. Ama tahmin edebileceğiniz gibi bir önceki seçimlerde böyle olmuş. Daha doğrusu referandum orada böyle olmuştu. Ellerinde bir silahlı asker, bir de sandık taşıyan bir yetkili, üzerlerinde Rus bayrağı böyle rozetleri kapı kapı dolaşıp oy kullandırıyorlar insan. Mutfakta oturmuş, karşıdaki kişiye verilen oy pusulasını, tabi böyle kapalı mapalı bir şey yok, İşte gereken kişiye, doğru insana tabii ki işaretleyip sandığın içine atıyor. Sonra silahlı bir askerle birlikte çıkıyorlar dışarı oradan.
Bir de ilginç ben ilavede bulunayım. Bu yeni haber demin sözünü ettiğin Tuğba Rus ölen ya da öldürülen Rus muhalif lider Navalny'ye çok yakın bir isim olan Leonid Volkov Litvanya'daki evinin önünde ağır bir saldırıya uğradı. Çekiç ve palayla kurtuldu hayatı ama o da söyledi yani o kolunun kırıldığını bacağına da et döveceğiyle 15 kez vurulduğunu söylemiş Telegram hesabından gene. Ama protestoya devam demiş. Tamamlamak için ilave bir bilgi vereyim dedim.
Evet, bunu bilmiyordum ben. Demin hani mesajını işte eylemi nasıl organize edelim diye Facebook'taki mesajını okuduğum kişi bu Leonid Volkov'du.
Evet.
Evet, maalesef. Yani bu arada bu eylem çağrıları yapıldıkça Rus yetkililerden seçimler sırasında herhangi bir huzursuzluğa katiyen izin verilmeyecektir gibi açıklamalar da yapılıyor. Yani bir yandan gözdağı da veriliyor. Tabii seçimler sırasında bunları bastırmak için çok sayıda gözaltı olması da muhtemel tıpkı Navalny'nin cenazesinde olduğu gibi.
Evet, Volkov şey demiş yani Putin'den St. Petersburg'daki hayduttan gelen net tipik bir gangster saldırısıydı bu demiş.
Evet, maalesef. Rusya'dan Ukrayna cephesine geçelim. Ukrayna ile ilgili Papa tepki çeken, belli kesimlerin tepkisini çeken bir açıklama yaptı. İsviçre'de bir televizyon kanalına konuşan Papa Francis, Ukrayna'ya beyaz bayrak çekme çağrısında bulundu. Böylece savaşa bir an evvel son vermek için Rusya ile müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu gösterme çağrısı yaptı. Dedi ki vaziyet daha da kötüye gitmeden müzakere etmekten utanmayın dedi. Tabii Papa'nın bu açıklaması belli kesimler tarafından sertçe eleştirildi. Ukrayna'dan bir gazeteci Mikhail Tkach'ın yorumunu aktarayım. Diyor ki Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Dolayısıyla ne söylediklerinin de farkında değiller. Papa'nın elbette Ukrayna'ya silah gönderin demesini beklemiyoruz. Ama öldürülenlere değil de katillere seslenmesinin önünde bir engel bulunmuyor demiş. Öte yandan hani biz burada konuşuyoruz Ukrayna'da savaş Ukrayna açısından iyiye gitmiyor ve Ukrayna'nın hani insanların ölümünü engellemek adına da hani bir an evvel müzakere masasına oturmasına belli hedeflerinden işte işgal altındaki belli alanlardaki toprakları kurtarmaktan vazgeçmesinde fayda var diye yorumlar var diye aktarıyoruz. Kimisi Papa'nın yorumunu şöyle değerlendirmiş. Mesela La Stampa'dan bir yorumcu şöyle diyor. Yalnızca Papa bunu söylemeye cesaret edebilirdi. Söylenemeyeni söylemeye cesaret etmek demiş. Yani Avrupa bu kadar savaşa angaje olmuşken işte zafer kazanacağız falan diye angaje olmuşken hani bu söylemi sadece Papa kırabilirdi şeklinde yorumlar var. Bu açıdan bir kısım insan da Papa'nın bu açıklamasını son derece olumlu karşılıyor. Ukrayna'yı bir strateji değişikliğine yönlendirmesi açısından.
Ama beyaz bayrak demesi galiba burada daha çok tartışılıyor. Yoksa Papa daha önce de müzakere, barış diyen insanlardan beyaz bayrak tabii biraz teslimiyet anlamına gelir.
Öyle de kullanılmış zaten Papa'nın eleştirisinde bu beyaz bayrağın teslim olmak anlamına geldiği ve Papa'ya hiç yakışmadığını söyleyen eleştiriler olmuş. Evet, bu da böyle.
Evet. Bu arada hani son olarak şey de söyleyeyim. Ukrayna Oscar'larda ilk Oscar'ını aldı en iyi belgesel dalında. Ukraynalı gazetecilerin çektiği bir belgesel bu. Mariupol'da 20 gün isimli bir belgesel. Associated Press ajansı için çalışan Ukraynalı gazeteciler 2022 yılının başında o sırada tüm uluslararası ajanslar, medya için çalışanlar ülkeyi terk etmişken hem kendi yaşadıklarını hem de sivil halkın yaşadıklarını 20 gün boyunca kaydediyorlar. Bunu kaydetmekle kalmayıp aynı zamanda bu görüntüleri sonra dışarıya çıkarmayı da başarıyorlar. Bu açıdan da bir cesaret örneği olarak görülüyor. Ve işte bu filmle ilk kez bir Ukrayna filmi Oscar almış oldu. Ukraynalı bir yorumcu diyor ki zerre kadar aklı ve onuru olanlar bu filmi izledikten sonra Rusya'nın savaştaki niyetini anlar. Ukraynalıları ve şehirlerini yok etmek. Ukrayna ilk kez bir filmle bir belgeselle ödül aldı. Bu çok sembolik, aynı zamanda da çok trajik demiş Ukraynalı yorumcu.
Evet, ben de doğrusu filmi seyretmedim ama bu haberi okuduğum zaman aynen büyük bir cesaret örneği olduğunu, barışçı bir hareket olduğunu, yani barış sever bir hareket olduğunu da çok değerlendirmiştim. Oscar jürisinden de böyle bir şey gelmesi iyi bir nokta yani. Böyle bir değerlendirme
Kesinlikle.
olması, evet.
Böyle bu haftalık Eurotopics bültenlerinden aktaracaklarım bu kadar. Gelecek hafta dinleyici destek projesi var. O yüzden görüşemeyeceğiz. Ama bir sonraki hafta yine Eurotopics bültenlerinde görüşmek üzere.
Hoşça kal.
Görüşürüz.
Teşekkür.
İyi günler.
Görüşürüz.